Ayrım 31, sayfa 408. O anda sanki tüm dünya durmuştu. Liv ona baktı. Ama bunu yapamazlar. Benim bu şirketle bir bağım yok ki. Sen hala fahri yöneticisin ve David'in ismi duruşmada sıkça anılıyor. Simon kesin konuştu. Bütün kanıtlara rağmen bu davayı sürdürerek şirketin itibarını zedelemiş oluyorsun. Ona bunun mantıksız olduğunu söyledim ama itiraz etsek de arkasının güçlü olduğunu söyledi. Bak, aynen şu sözleri kullandı. Benimle mücadeleye girişebilirsin Sven ama her durumda ben kazanırım. Bu işi bitirmek için başka bir ekiple anlaşacaklar. Liv donup kalmıştı. Goldstein binası David'in hayatının en büyük hedefiydi ve onun hatırasını yaşatacak yerdi. Sven'in hiç kımıldamadan yüzüne baktı. O ve ağabeyi eserlerin iade edilmesi konusunda çok sertler. Ama bu haksızlık. Resimle ilgili gerçekleri bilmiyoruz bile. Sorun bu değil. Ama biz... Liv, tüm gün bununla uğraştım. Şirketimizle çalışmayı sürdürmek için tek şartları... Sven iç geçirdi. Hals'ın adıyla ilişiğinin kesilmesi. Yani fahri yöneticilikten çekilmen gerekiyor. Şirketin ismi de değişecek tabii ki. Liv konuşulanlardan mantıklı bir anlam çıkarmak için duyduklarını tekrar etti. Yani David'in adının silinmesini mi istiyorsun? Evet. Liv gözlerini dizlerine dikti. Kusura bakma, şaşkına döndüğünün farkındayım ama biz de aynı durumdayız. O an Liv'in aklına başka bir şey geldi. Peki ya çocuklarla ilgili çalışmalarım ne olacak? Sven başını iki yana salladı. O konuda da çok üzgünüm. Sanki vücudunun tam ortasına bir ateş düşmüştü. Uzun bir sessizlik oldu ve Liv ardından ağır ağır konuşmaya başladığında sözcükler sessiz odanın içinde anormal derecede gürültülü çıkmıştı. Yani David'in yıllar önce bana aldığı resmi geri vermek istemediğin için ikimizin de onursuz davrandığımıza mı karar verdiniz? Onun hayırseverliğini ve yaptığı işleri bir kalemde siliyorsunuz. David'in adını kendi yarattığı binadan siliyorsunuz. Bu son derece melodramik bir yorum oldu. Sven ilk kez çok tuhaf görünüyordu. Liv, inanılmaz derecede zor bir durumdayız ama eğer senin tarafında olursam şirketteki herkes işini kaybeder. Goldstein binasından beklentimizi biliyorsun. İşten çekilirlerse Solberg Holst'un varlığını sürdüremez. Sven masasına eğildi. Milyarder müşterilerimiz sırada beklemiyor. Çalışanları da düşünmeliyim. Ofisin önünde birileri vedalaşıyordu. Hafif bir kahkaha sesi duyuldu. Odadaki sessizlik ise boğucuydu. Peki resmi iade edersem David'in ismi kalacak mı? Henüz bu konuyu konuşmadım ama büyük ihtimalle kalır. Büyük ihtimalle? Liv o sözü özümsemeye çalıştı. Peki ya kabul etmezsem? Sven kalemini masaya vurdu. Şirketi dağıtıp yenisini kuracağız. O zaman Goldstein'lar çalışmaya devam edecek. Büyük ihtimalle evet. O halde benim söz hakkım yok. Nezaketen çağrıldım. Kusura bakma Liv. Bu içinden çıkılmaz bir durum. Çıkmazdayım. Liv bir süre öylece oturdu. Sonra tek kelime etmeden ayağa kalkıp Sven'in odasından çıktı. Saat gece yarısı birdi. Liv tavana bakıp Mo'nun diğer odada gidip geldiğini, kapının yanında duran kocaman çantasının fermuarını çektiğini duyuyordu. Sifonun çekildiğini ve yumuşak ayak seslerini dinlerken ardından gelen sessizlik uyuduğuna işaret ediyordu. Uzandığı yerde koridora çıkıp Mo'yu gitmemesi için ikna etmeye çalışmalı mı diye karar vermeye çalışıyordu ama kelimeler zihninin içinde parçalara ayrılıyor, işe yarar bir düzene girmeyi reddediyordu. Sonra mimarının ismiyle birlikte yerin derinliklerine gömülecek yarısı bitmiş cam binayı düşündü. Uzanıp yatağının yanındaki cep telefonunu aldı ve loş ışıkta küçük ekrana baktı. Yeni mesaj yoktu. Yalnızlık onu neredeyse fiziksel bir darbe gibi vurmuştu. Etrafını saran duvarlar sanki hayaldi ve dışarıdaki kötülüklere karşı onu korumuyordu. Bu ev David'in istediği gibi şeffaf ve saf değildi. Boş alanları soğuk ve duygusuzdu. Hatlar geçmişle bütünleşmiş, cam yüzey hayatın tüm karmaşıklığıyla belirsizleşmişti. Dalga dalga gelen panik duygusunu kovmaya çalıştı. Sophie'nin trene bindirilen bir mahkumla ilgili yazdıklarını düşündü. Onları mahkemeye sunarsa resmi belki kurtarabilirdi. Ve eğer bunu yaparsam Sophie sonsuza dek bir Almanla yatarak yalnız kocasına değil, ülkesine de ihanet eden bir kadın olarak kayıtlara geçecek diye düşündü. Benimse onu yargısız infaz eden kasabalı arkadaşlarından hiçbir farkım kalmayacak. Bir kez yaşandı mı geri dönüşü yoktur. 1917. Artık ev özlemiyle ağlamıyorum. Gecelerle gündüzler birleştiğinden ve uyku ara ara gelip kısa bir süre kalan bir ziyaretçiye benzediğinden ne kadar zamandır yolculuk ettiğimizi bilmiyorum. Mannheim'dan birkaç kilometre sonra başımın ağrısına bir de titreme nöbetleri eklenmişti. Ateşim vardı ve üzerimde kalan birkaç parça elbiseyi de çıkarıp atmak istiyordum. Lillian yanımda oturup eteğiyle alnımı siliyor, mola verdiğimizde bana yardım ediyordu. Yüzünde gergin bir ifade vardı. Ona yakında iyileşirim diyor, bunun geçici bir soğuk algınlığı olduğuna inanmaya çalışıyordum. Son birkaç günün yorgunluğu, soğuk hava ve yaşadığım şok buna sebep olmuştu. Araç çukurlardan geçiyor, penceredeki kanvas kumaş dalgalanarak buz gibi yağmur damlalarının içeri sızmasına sebep oluyordu. Genç askerin başı eğikti ve gözleri şiddetli sarsıntılarda açılıp olduğumuz yerde kalmamız için bizi uyarırcasına bize kenetleniyordu. Lillian'a yaslanıp uyuyordum ve ara ara uyanıp geride bıraktığımız araziyi ortaya çıkaran küçük pencereden bakıyordum. Bombalanmış, çukurlu sınırlar yerine herhangi bir hasar görmemiş sıra sıra dizili, beyaz sıvayla tezat oluşturan siyah kolonlu, bahçeleri erik ağaçlarıyla ve bakımlı sebze dallarıyla dolu evleri izliyordum. Büyük göllerin yanından, kalabalık kasabalardan geçiyor, köknar ağaçlarıyla dolu ormana doğru ilerliyorduk. Burada araç tiz sesler çıkartarak çamurlu yollardan geçmeye çalışıyordu. Lillian ile bana çok az yiyecek veriyorlardı. Birkaç bardak suyla bir parça çavdar ekmeği hayvanlara yem veriyorlarmış gibi aracın arka kısmına fırlatılıyordu. Ateşim daha da yükseldiğinde hiçbir şey yemek istemedim. Başımın eklem yerlerimin ve boynumun ağrısı midemin ağrısını bastırmıştı. İştahım da kapanmıştı ve Lillian gücümü toparlamam için yemek varken yememi anımsatıyor, boğazımın ağrısı içinde su içmem gerektiğini söylüyordu. Bizi neyin beklediğiyle ilgili bir şeyler biliyormuş gibi her konuştuğunda sesi çatallanıyordu. Her molada gözleri kaygı doluyordu ve hastalığım düşüncelerimi bir bulutun ardına gizlese bile onun korkusu bana da bulaşmıştı. Lillian uyuduğunda yüzü gördüğü kabusların etkisiyle seyiriyordu. Bazen elini pençe atar gibi havaya savurup kederini ifade eden anlaşılmaz sözler haykırarak uyanıyordu. Yapabildiğimde uzanıp koluna dokunuyor, onu nazikçe uyandırmaya çalışıyordum. Bazen de Alman topraklarına bakıp keşke uyandırmasaydım diyordum. Arden'e gitmediğimizi keşfettiğimden beri inancımı da kaybetmiştim. Komutan ve onunla yaptığım anlaşma artık milyonlarca kilometre uzakta kalmıştı. Parlak ahşap barıyla oteldeki yaşantım, ablam ve büyüdüğüm kasaba uzun zaman önce rüyamda gördüğüm bir hayal gibiydi. İçinde bulunduğum gerçeklik, kafamın içindeki uğultu gibi rahatsızlık verici, soğuk, acı dolu ve asla kaybolmayan bir şeydi. Odaklanmaya, Edward'ın yüzünü, sesini anımsamaya çalışıyordum ama onu bile başaramıyordum. Onunla ilgili çok az şey anımsıyordum. Omuzlarına düşen yumuşak kahverengi saçlarını, güçlü ellerini düşünebiliyor ama artık onları bir bütüne dönüştüremiyordum. Artık Lillian'ın kırık eline daha aşinaydım. Yaralı parmaklarını izleyip tüm bunların bir amacı olması gerektiğini kendime anımsattım. İnancımız sınanıyor olmalıydı. Ama her kilometreyle birlikte buna inanmam güçleşiyordu. Yağmur kesildi. Küçük bir köyde durduk ve genç asker hemen araçtan indi. Motor durdu ve Almanların konuşmasını duyduk. Acaba onlardan biraz su isteyebilir miydim? Dudaklarım kavrulmuştu ve bacaklarım dermansızdı. Lillian karşımda kımıldamadan oturmuştu ve tavşan gibi havayı kokluyordu. Başımın zonklamasını unutup düşünmeye çalışırken pazar yerine özgü gürültüleri, satıcıların neşeli sesini, kadınlarla satıcılar arasındaki tatlı dilli pazarlıkları duydum. Bir an için gözlerimi kapatıp duyduğum Almancayı Fransızca olarak algılamaya, Saint Peron'da olduğumuzu hayal etmeye çalıştım. Ablam koltuğunun altındaki küfesiyle domates ve patlıcan alıyor, ağırlıklarını tartıp nazikçe bırakıyordu. Güneşi neredeyse yüzümde hissediyor, sosis ve peynirlerin kokusunu alıyor, tezgahların arasında yürüdüğümü hayal ediyordum. Sonra kapak kalktı ve bir kadının yüzü göründü. Bir anda irkilmiş, nefesim kesilmişti. Kadın bana baktı ve bir an bize yemek vereceğini sandım ama bize dönüp Almanca bir şeyler haykırdı. Lillian aracın arkasında sendeleyerek yürüyüp beni de çekiştirdi ve "Başını koru!" diye fısıldadı. Ne? Herhangi bir şey söylemesine fırsat kalmadan arkaya fırlatılan bir taş sekip koluma çarptı. Ne olduğunu anlamadan bir tane daha fırlatıldı ve o da başımın kenarına çarptı. Gözlerimi kırpıştırdım ve 3-5 kadın daha belirdi. Yüzlerinden nefret akıyordu. Taş, çürük patates, tahta parçası gibi ne bulurlarsa toplamışlardı. Hüren, fahişe. Lillian ve ben bir köşeye sinmiştik. Fırlattıkları şeyler üzerimize yağdıkça başım ve ellerim darbenin etkisiyle acıyordu. ''Neden bunu yapıyorsunuz? Biz size ne yaptık?'' diye haykırmak istedim ama yüzlerindeki nefret ve sesleri beni ürküttü. Bu kadınlar bizi hor görüyordu. Fırsatını bulsalar bizi paramparça edeceklerdi. Korkudan boğazım düğümlenmişti. O zamana kadar bunun fiziksel bir şey, benliğimi benden alan, düşüncelerimi yok eden, bağırsaklarımı boşaltan bir yaratık olduğunu anlamamıştım. Gitmeleri, buna bir son vermeleri için dua ettim. Sonra kafamı kaldırmaya cesaret ettiğimde arkada oturan genç askere baktım. Bir kenarda sigarasını yakmış, sakince pazar meydanını izliyordu. O anda çok öfkelendim. Saldırı birkaç dakika olsa da bize saatler sürmüş gibi gelmişti. Bir tuğla parçası ağzıma çarpmıştı ve dudaklarımdaki kanın metalik tadını almıştım. Lillian bağırmıyordu ama her darbeyle birlikte kollarıma biraz daha sokuluyordu. Ben de kendi dünyamda başka hiçbir şeyim yokmuş gibi ona tutunmuştum. Sonra aniden durdular. Kulaklarım çınlıyordu ve ılık bir kan damlası gözümün kenarından aktı. Dışarıdaki konuşmaları işitiyordum. Bir motor çalıştı. Genç asker kayıtsızca aracın arkasına bindi ve araç ilerlemeye başladı. Rahatlamayla birlikte gelen gözyaşları göğsümü doldurdu. Yalnızca "Fahişeler" diye mırıldandım. Lillian sağlam eliyle benim elimi sıktı. Kalbimiz küt küt atarken titreyerek yerlerimize döndük. Sonunda küçük köyden çıktığımızda adrenalin vücudumu terk etti ve yorgunluktan ölmek üzere olduğumu hissettim. Uyumaya korkuyordum. Bundan sonra bizi nelerin beklediğini bilmiyordum. Ama Lillian gözlerini ardına kadar açmış, pencereden görünen araziyi dikkatle izliyordu. Bencil yanım onun benimle ilgileneceğini, tekrar uyumayacağını söylüyordu. Başımı yasladım ve kalp atışlarım normale döndüğünde gözlerimi kapatıp kendimi hiçliğin kollarına bıraktım. Bir sonraki durakta kar vardı. Yalnızca küçük bir ağaçlığın ve yıkık dökük bir barakanın bulunduğu çıplak bozkırlar görünüyordu. Karanlığa doğru ilerleyip bir tüfeğin hareketiyle yönlendirildiğimiz ağaçların arasında gidiyorduk. Titriyordum ve ateşim vardı. Ayakta zor duruyordum. Lillian nispeten korunaklı görünen barakaya giderken ben de etrafımızı saran araziyi izliyordum. Aracın yanında ayaklarını yere vuran adamların pek de farkında olmadan kendimi karın üzerine bıraktım. Sıcak bacaklarıma değen serinlik beni az da olsa rahatlatmıştı. Soğuk havanın tenime dokunmasına, damarlarımda akan kanın serinlemesine izin verip tekrar dünyaya tutunmanın keyfine vardım. Uyuştuğumu hissedene kadar ışıl ışıl küçük yıldızların belirdiği sonsuz gökyüzüne baktım. Onun da dışarıda aynı yıldızlara baktığını düşündüğüm aylar öncesinde yaşadığım geceleri anımsamaya çalıştım. Sonra parmağımı uzatıp karın üzerine onun adını yazdım. Eduard. Biraz sonra onun gerçekliğine, bir zamanlar bir yerlerde birlikte var olduğumuza kendimi ikna etmeye çalışarak diğer tarafa da aynısını yazdım. Soğuktan murarmış parmak uçlarımı kara bastırarak etrafım onun adıyla sarılana kadar tekrar tekrar yazdım. Eduard. Eduard, Eduard. Adını 10 defa, 20 defa yazdım. Şimdi ondan başka bir şey görmüyordum. Etrafım binlerce Eduard'la sarılmıştı ve hepsi dans ediyordu. Burada uzanmak, Eduard'ın hayalinin yanında yaşayıp hiçbir şey düşünmemek en kolayıydı. Hafifçe arkama yaslanıp gülmeye başladım. Lillian barakanın arkasından gelip durdu. Bana baktığını gördüm. Aniden yüzünde, bir zamanlar Ellie'nin yüzünde gördüğüm ifadeyi gördüm. Mücadele edecek gücü kalmadığının kararsızlığını yaşıyormuş gibi, içten gelen değil de yaşadıklarından bıktığını gösteren bitkin bir ifadeydi bu. Benim eteğim ıslak, dedim. Söyleyebileceğim tek mantıklı şey buydu. Kardan, dedi. Kolumu tutup üzerimdeki karları silkeledi ve o aksayıp ben de sallanırken kayıtsız askerlerle tüfeklerinin yanından geçip tekrar araca bindik. Işık, Lillian gözlerime bakarken eliyle ağzımı kapatmıştı. Gözlerimi kırpıştırdım ve isteksizce bir şeyler söylemeye çalıştım ama bu kez parmağını kendi dudaklarına götürdü. Ona anladığımı gösterene kadar bekledi ve elini ağzımdan çektiğinde aracın yine durmuş olduğunu gördüm. Ormandaydık. Kar alacalı bulacalı yamalar halinde yeri kaplamıştı. Askeri işaret etti. Başını çantasına yaslayıp sıraya uzanarak derin uykuya dalmıştı. Tamamen savunmasız halde horluyordu ve tabancası görünüyordu. Boynunun da birkaç santimi açıkta kalmıştı. Elimi istemsizce cebime götürmüş, cam parçasının orada olup olmadığını kontrol etmiştim. Lillian, atla, diye fısıldadı. Ne? Atla, haydi. Kar olmayan yerlerden yürürsek ayak izimiz çıkmaz. Onlar uyuyana kadar saatlerce uzağa gidebiliriz. İyi ama Almanya'dayız. Ben biraz Almanca konuşabiliyorum. Bir yolunu bulup kurtuluruz. Lillian tamamen ikna olmuş, canlanmıştı. Semperon'dan beri onu hiç bu kadar canlı görmemiştim. Gözlerimi kırpıştırarak askere, sonra da tenteyi dikkatlice kaldırıp etrafına bakınan Lillian'a baktım. Ama yakalanırsak bizi vururlar. Asıl kalırsak bizi vuracaklar. Ve eğer vurmazlarsa çok daha kötü şeyler olur. Haydi, bu son şansımız. O kelimeleri çok kısık sesle söylerken çantamı almamı işaret etti. Ayağa kalktım ve ormana göz gezdirip durdum. Yapamam. Lillian bana döndü. Her an bir şey çarpabilirmiş gibi kırık elini hala göğsünde tutuyordu. Önceki gün yüzüne isabet eden taşların açtığı yaralarla morlukları gün ışığında çok daha iyi görebiliyordum. Yutkundum. Ya beni Edouard'a götürüyorlarsa? Lillian bana baktı. Sen çıldırdın mı? Diye fısıldadı. Hadi Sophie, hadi. Bu son şansımız. Gelemem. Lillian yanıma gelip gergin bir ifadeyle askere baktı. Ve sağlam eliyle bileğimi kavradı. Yüz ifadesi sertti ve aptal bir çocuğa söz anlatmaya çalışıyormuş gibi konuşuyordu. Sophie, seni Edouard'a götürmüyorlar. Komutan dedi ki, o bir Alman Sophie ve sen onu aşağıladın, küçük düşürdün. Bu yaptığını iyilikle mi karşılık vereceğini sanıyorsun? Küçük bir ihtimal olduğunu biliyorum ama umut etmekten başka çarem kalmadı. Lillian bana bakarken çantamı kendime çektim. Bak, sen git, bunu da al, her şeyi al, sen başarabilirsin. Lillian çantayı aldı ve arkasına bakıp düşünmeye başladı. Hangi yöne gitmesi gerektiğine karar vermeye çalışıyordu. Askerin uyanmasından korkup gerginlik içinde ona baktım. Git. Neden kımıldamadığını anlamıyordum. Acı dolu bir ifadeyle bana döndü. Ben kaçarsam seni öldürürler. Ne? Kaçmama yardım ettiğin için seni öldürürler. Ama kalamazsın. Sen direnişle ilgili broşürler dağıtırken yakalandın. Benim durumum farklı. Sophie, sen bana insan gibi davranan tek kişiydin. Bile bile seni ölüme yollayamam. Bana bir şey olmayacak, dikkatli olurum. Lillian Bethune, kirli kıyafetime, o soğuk sabahta hem titreyen hem de alev alev yanan zayıf vücuduma baktı. Uzun bir süre öylece durup sıraya oturdu ve artık duyulmasını umursamıyormuş gibi çantasını sertçe elinden bıraktı. Ona baktım ama gözlerini kaçırdı. Aracın motoru çalıştığında ikimiz de yerimizden sıçradık. Birinin bağırdığını duydum. Araç ağır ağır ilerlerken bir çukura girince ikimiz de bir yana devrildik. Asker horladı ama kımıldamadı. Lillian'ın koluna uzanıp, Lillian, şansın varken git, hala vakit var, seni duymazlar dedim. Ama beni duymazdan geldi. Ayağıyla çantayı bana doğru itip uyuklayan askerin yanına oturdu ve sonra aracın bir kenarına yaslanıp tekrar hiçliğe daldı. Araç ormanın içinden geçip açık bir yola girdi ve sonraki birkaç kilometreyi sessizlik içinde geçirdik. Uzaktan silah sesleri geliyordu ve başka askeri araçlar da gördük. Gri, hırpani kıyafetler içinde yorgun argın yürüyen adamların yanından ağır ağır geçtik. Başlarını eğmişlerdi. İnsana bile benzemiyorlardı. Ruh gibiydiler. Lillian'ın onları izlediğini izlerken ağaçtaki varlığını ağır bir yük olarak görmeye başlamıştım. Benim için kalmasaydı kaçmayı başarırdı. Birlikte de kaçabilirdik. Şimdi adam akıllı düşününce kızına kavuşma şansını yok ettiğimi fark etmiştim. Lillian, söyleyeceklerimi duymak istemiyormuş gibi başını iki yana salladı. Araç ilerliyordu. Gökyüzü kararmış, dondurucu yağmur damlaları düşmeye başlamıştı. Tepemizdeki boşluklardan tenime düşen damlalar etimi bıçak gibi kesiyordu. Şiddetle titriyordum ve her darbede vücuduma bıçak saplanmış gibi bir acı duyuyordum. Ondan af dilemek istiyordum. Çok kötü ve bencilce bir şey yaptığımın farkında olduğumu söylemek istiyordum. O şansı ona bağışlamalıydım. Haklıydı. Komutanın ona yaptıklarımdan sonra beni ödüllendireceğini düşünmekle aptallık ediyordum. Sonra konuştu. Sophie, efendim, benimle konuşmasını çok istiyordum. Büyük ihtimalle çok hevesli görünmüştüm. Lillian gözlerini ayaklarına dikip yutkundu. Eğer bana bir şey olursa, sence Ellen, Edith'e bakar mı? Yani gerçekten bakar mı? Onu sever mi? Elbette. Ellen'in bir çocuğu sevmemesi, Almanların tarafına geçmesi kadar imkansız. Gülümsemeye çalıştım. Hissettiğim kadar hasta değilmişim diye düşündüm. Hala iyi şeyler olabileceğine inanıyormuş gibi görünmeye çalıştım. Oturduğum yerde kıpırdanıp doğrulmaya çalıştım. Ben kıpırdandıkça vücudumdaki bütün kemikler ağrıdı. Ama öyle düşünme. Buradan kurtulacağız Lillian. Sen de kızına evine döneceksin. Belki de birkaç ay içinde. Lillian sağlam elini yüzüne götürüp kaşından yanağına doğru inen kırmızı yara izine dokundu. Çok uzaklara gitmiş gibi düşüncelere dalmıştı. Kendimden emin konuşmamın onu biraz olsun rahatlattığını ümit ettim. Bu zamana kadar hayatta kalmayı başardık değil mi? Diye devam ettim. Artık o cehennemden farksız vagonda değiliz ve birbirimizi bulduk. Kader bize iyi bir oyun oynadı. Lillian bana Ellen'in en karamsar hallerini anımsatıyordu. Uzanıp koluna dokunmak istedim ama çok zayıf düşmüştüm. O tahta sıranın üstünde güçlükle oturabiliyordum. İnanmaya devam et. Her şey eskisi gibi güzel olabilir biliyorum. Gerçekten bütün yaptıklarımızdan sonra eve sen perona dönebileceğimize inanıyor musun? Asker doğrulup gözlerini sildi. Sesimize uyanmış gibi kızgın görünüyordu. Belki doğruca evimize dönemeyiz ama Fransa'ya dönebiliriz. Günün birinde her şey... Şu anda tarafsız bölgedeyiz Sophie. Evimiz çok uzakta. Lillian başını kaldırdı. Gözleri kocaman ve kapkaraydı. Otelin önünden kibirle gelip geçen o gösterişli kadın şimdi tanınmaz haldeydi. Ama görüntüsünü tek değiştiren yüzündeki yaralarla morluklar değildi. Ruhunun derinliklerinde bir şeyler parçalanmış, kararmıştı. Sence Almanya'ya getirilen mahkumların kurtulma şansı var mı? Lillian, lütfen öyle konuşma, lütfen. Tek ihtiyacın... Sesim kayboldu. Sevgili Sophie, senin inanç dediğin körü körüne bir iyimserlik. Lillian hafifçe gülümsedi. Tebessümü korkunç, soğuk bir şeydi. Bize neler yapacaklarından haberin bile yok. Başka bir şey söylememe fırsat bırakmadan askerin tabancasını kılıfından alıp kendi başına dayadı ve tetiği çekti.